Yasanın Tekrarı kitabının 32. bölümüne geldik. Konu Musa'nın ezgisi. Musa'nın ezgisi gerçekten muhteşem bir ezgidir. Birçok açıdan bakıldığı zaman bunun edebi bir eser olduğu kadar ruhsal bir yapıt olduğu da anlaşılabilir. İsrail ulusu bu ezgiyi öğrenecekti. Bir açıdan diyebiliriz ki bu onların milli marşı olacaktı. Tanrı'nın onlara vermiş olduğu bir ezgiydi. Her İsrailli bunu hem kendisi öğrenecekti hem de çocuklarını öğretecekti. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi müzik bir ulusun varlığında çok önemli bir rol oynar. Birisi müzik konusunda şöyle dedi: "Bana bir ulusun müziğini yazma görevini ver de yasalarını kim isterse yazsın." Bu demek oluyor ki bir ulusun varlığında müzik yasalarından daha etkili olabilir. Bu ifade gerçek ise durumumuz gerçekten acınacak bir şeydir. Çünkü bugünkü müzik dünyası gerçekten kötü durumdadır. Yalnız müzik değil, şarkıların sözleri de anlamsız gibi geliyor bana. Musa'nın ezgisine baktığımız zaman göreceğiz ki ilk 4 ayet bir giriş niteliğindedir. "Ey gökler kulak verin, sesleneyim. Ey dünya ağzımdan çıkan sözleri işit," diyor birinci ayette. Tanrı İsrail ulusunu vaat ettiği topraklara sokacaktır. Ama hangi koşullar içerisinde orada kalacaklarını onlara bildirirken tanık olarak gökleri ve dünyayı çağırır. Daha sonra bu aynı ulusu itaatsizliğinden dolayı ülkeden atacağı zaman Yeşaya peygamberin ağzıyla yine aynı tanıkları çağıracaktır. Yahuda kralları Uziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Amos oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim ile ilgili görümü: "Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver, çünkü Rab konuşuyor. Çocukları yetiştirip büyüttüm ama bana baş kaldırdılar." Tanrı İsrail ulusunu ülkeye getirdiği zaman yeri ve göğü bu işe tanık olarak çağırdı. Bu olaydan yaklaşık 700 yıl sonra onları ülkeden atacağı zaman yine yeri ve göğü tanık olarak çağıracaktır. Tanrı bunu bir köşede gizlide yapmıyor. Herkesin bilmesini istiyor. Onları herkesin gözleri önünde vaat edilen topraklara getirdiği gibi yine herkesin gözleri önünde ve utanç içerisinde o topraklardan atmaya hazırdır. Musa'nın ezgisi devam ediyor. "Öğretişim yağmur gibi damlasın, sözlerim çiğ gibi düşsün. Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, bitkilere yağan sağanak gibi." İkinci ayet. Tanrı sözü her zaman böyledir. Mezmur yazarı şöyledir: "Kral yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun." Bu ifadeye bayılıyorum. Çok yakından tanıdığım bir bayan komşu çok sevdiği eşini kaybetti. Bu büyük kaybından sonra bir gün kilisenin ruhsal çobanı ile konuşurken ona bu 72. mezmurdaki sözleri daha iyi anladığını söyledi. Bu bayan eşini yitirince kendini kesilmiş çim gibi gördü ama Rabbin sözünü okurken sanki ona güç veren, onu teselli eden yağmur gibi hissettiği kutsal sözü. Rabbin kutsal sözü bizim hayatımızda da bu şekilde üzerimize inebilir. En çetin anlarda yüzümüze su serper. Acı günde yaralarımıza merhem olur. Biliyorsunuz, ülkemizin bazı yörelerinde yaz boyunca bir damla yağmur bile yağmaz. Sonbaharın ilk yağmurları gelince toprak sanki ağzını açar da yağan yağmuru doyasıya içer. Ağaçlar üzerinde kalan solmuş yaprakları alıp götürür. Toz, toprak, pislikler, çöpler yağmur sularıyla birlikte akıp gider, her şey yepyeni, taptaze olur. Tanrı da ister ki kendi sözü de bu şekilde hayatımıza inip ruhsal ve ahlaki açıdan pislikleri temizlesin, yaralara merhem olsun, sıkıntıda bizi ferahlatsın. Rabbin adını açıklayacağım, ululuğu için Tanrımızı övün, diyor Yasanın Tekrarı 32 ayet 3'te. Bugün dünya edebiyatına baktığımızda edebi yapıtların kaç tanesi Tanrı'yı yüceltecek şekilde kaleme alındı diyebiliriz. Birçok edebi eserler Tanrı'dan hiç söz etmez bile. Ne yazık ki Tanrı adı geçtiği zaman genelde küfür ya da ant niteliğinde olur. O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir diyor 4. ayette. Musa diyor ki, Rabbimiz kayadır, onun işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O hiçbir zaman haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir. İşte kaya hakkında bir ezgi var. Bu ezgide kaya sözcüğü 7 kere geçiyor. Biliyor musunuz? Kutsal kitapta Rabbisel Mesih'e kaya unvanı verilir. Petrus 1. mektubunda şöyle yazar. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'da bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiçbir zaman utandırılmayacaktır. 1 Petrus 2 ayet 6. Bu köşe taşı Rab İsa Mesih'in kendisidir. Onun çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği iş tamdır, kusursuzdur. Musa'nın bu ezgisi Rabbi ne güzel yüceltir. O gerçekten de yüceltilmeye layık bir Rab'dir. Bu eğri ve sapık kuşak ona bağlı kalmadı. Onun çocukları değiller. Bu onların utancıdır. Rabbe böyle mi karşılık verilir? Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk! Sizi yaratan, size biçim veren babanız, yaratıcınız o değil mi? Yasanın tekrar 32, 5 ve 6. ayetler. Burada Tanrı'nın baba olduğu belirtilir. Evet, bir açıdan Tanrı her insanın babasıdır. Yani yaratılış olayından dolayı Tanrı insanlığın babasıdır. Bir de kurtuluştan gelen babalık ve evlatlık vardır ki burada bunun sözünü edemeyiz. Tüm insanlığı yarattığı için diğer ulusların babası olduğu kadar İsrail'in de babası sayılır Tanrı. Tanrı Adem'i yarattığında ona Tanrı'nın bir oğlu denildi. Sonra Adem günah işledi ve bu günahından sonra kutsal kitap Adem'in soyundan gelen hiç kimseye Tanrı'nın oğlu diye değinmedi. Ancak İsa Mesih'e olan iman sayesinde Tanrı'nın çocukları olanlara Tanrı oğulları adı verildi. Tüm insanlık ailesi tamamıyla eğri bir kuşak olarak tasvir edilebilir. Tüm insanlık tamamıyla yoldan sapmış, günah bataklığı içerisinde, akılsızca günah içerisinde yaşamaktadır. Bu çürük hayatı düzeltebilen ancak İsa Mesih'tir. Şimdi Tanrı'nın iyiliğini öven bir mısraya geldik. Bu mısra 7. ayetten 14. ayete kadar uzanır. Eski günleri anımsayın. Çoktan geçmiş çağları düşünün. Babanıza sorun, size anlatsın. Yaşlılarınız size açıklasın. Yüceler yücesi uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını İsrailoğullarının sayısına göre belirledi. Çünkü Rabbin payı kendi halkıdır ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. 7-9 ayetler arası. 8. ayet biraz gizlere bürünmüş bir ayettir. En yüce olan uluslara paylarına düşeni verip insanları böldüğünde ulusların sınırlarını İsrailoğullarının sayısına göre belirledi diye yazar. Bu ayetin yorumunu tatmin edici şekilde verebilen birisine daha rastlamadım. İsrailoğullarının sayısına dayanarak diğer ulusları ölçmek ne demektir? Başka bir deyişle, diğer ulusların sınırları İsrailoğullarının sayısına göre ayarlanmıştır. Bu ayetin tam anlamını bilmesek de bunu iyice incelemeliyiz. En azından İsrail ulusunun dünya haritasında ne kadar önemli bir yeri koruduğunu anlayabiliriz. Yalnız önemli değil, aynı zamanda hassas bir coğrafi yerde olduğunu da anlamalıyız. Onu kurak bir ülkede, ıssız, uluyan bir çölde buldu. Onu kuşattı, kayırdı, göz bebeği gibi korudu diyor yasanın tekrarı 32 ayet 10'da. 40 yıl boyunca o ıssız ve rüzgarların ıslık çalarak kum kümelerini bulutlara dönüştürdüğü çölde Tanrı kendi halkına öncülük etti, onları korudu. Neden? Çünkü onun göz bebeğiydi bu ulus. Güzel bir deyim. Ama neden bu kalın enseli, inatçı ve itaatsiz insanları göz bebeği olarak seçti Tanrı. Belki de İsa Mesih'e iman edenlerimize kendi karakterimizi biraz çağrıştırsın diye. Şimdi kutsal yazılarda harika bir ifadeye geldik. Şöyle yazar: yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi kanatlarını gerip onları aldı ve kanatları üzerinde taşıdı. Ona yalnız Rab yol gösterdi, yanında yabancı ilah yoktu. Yasanın tekrarı 32, 11 ve 12. ayetler. Kartal yavrularının kanat gerip uçma zamanı gelince küçük kartallar bunu o kadar istekli şekilde karşılamıyorlar. Onlar rahat hayata alışmışlar ya, yuvada rahatça oturup anne ya da baba kartalın onlara yem getirmelerini beklemeyi tercih ederler. Ancak anne kartal onların uçma zamanı geldiğini biliyor ve yavruların gönlü olsun diye hiç de beklemiyor. Zaman gelince hemen tekmeyi atıyor. Biraz sert bir disiplin diyeceksiniz. Ama rahat yuvasından tekmelenerek atılan yavru kartal birden kanat gerip uçma zorunda kalır. Bu şekilde ilk ders başlar ve kısa bir zamanda yavru kartal uzman bir pilot olur. Olur ya, bazen yavru kartal ilk tekmede uçmasını beceremez. Tepe takla uçurumdan aşağılara yuvarlanma tehlikesini yaşayacak olursa anne kartal geniş ve güçlü kanatlarıyla hemen onun yardımına gelir. Uçmayı beceremeyen yavruyu alttan kanatlarıyla kapar ve yükselerek onu tekrar kaya üzerine yerleştirir. Belki yavrucuk biraz daha güçlenmeli diye birkaç gün daha onu kurtçuklarla besler. Sonra bir tekme daha atar. Zaman gelir, kartalcık uçmaya başlar. Tanrı da kendisine ait olanları bu şekilde korur ve eğitir. Rab de bazen bizi bir tekmeyle yuvamızdan atar. Bizi sevmediğinden dolayı değil, tersine bizi sevdiği için ve kendi kanatlarımızla uçabilmeyi bize öğretmek istediği için bunu yapar. Onun için yaşamayı bize öğretmek ister. Burada Tanrımızın, Rabbimizin iyiliği kayrası en güzel şekilde tasvir edilmektedir. Yeşurun semirdi ve sahibini tepti. Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı. Kendisini yaratan Tanrı'ya sırt çevirdi. Kurtarıcısını, kayayı küçümsedi diyor 32. bölümün 15. ayeti. Yeşurun nedir, kimdir? Yeşurun, İsrail'in bir başka ismidir. İsrail semirdi, şüşko oldu ve tepti diyor. Günümüzde bolluk içerisinde yaşayan bazı ulusların güzel bir resmi değil mi bu? Genelde bu gibi toplumlarda yaşayan insanlar çok şikayetçi oluyorlar. Her şeyleri var. Her şeyleri bol bol kullanırlar. Hiçbir zaman diğer ülkelerde olan, özellikle gelişmemiş ülkelerde olan açlığı falan düşünmezler. Onlar yedikçe tombullaşmışlardır. Burada sadece İsrail ulusu suçlanmaz. Her toplum içinde böyle semirmiş şuşkolar vardır. Mesih imanları da bazen bu duruma düşüyorlar. Genelde bu gibilerini şikayetlerinden tanıyabiliriz. Her durumda mırıldanırlar, mızmızlanırlar ve hiçbir şey onları hoşnut edemez. Birisine semirdin, doydun, her tarafın yağ bağladı, o kadar ağırlaştın ki kımıldayamaz duruma geldin diye konuşmak hoş bir şey değil. Ama bu insanlar gerçekten semirip şişko olmuşlardı. Kendi bollukları içerisinde o kadar tatmin olmuşlardı ki artık kurtarıcıları, Rabbi, çağların kayasını unutmuşlardı. Yabancı ilahlarla Tanrı'yı kıskandırıp iğrençlikleriyle onu öfkelendirdiler. Tanrı olmayan cinlere, tanımadıkları ilahlara, atalarınızın korkmadıkları son zamanlarda ortaya çıkan yeni ilahlara kurban kestiler. Putperest oldular. Seni oluşturan kayayı safsakladın, seni yaratan Tanrı'yı unuttun diyor Yasanın tekrarı 32, 16-18 ayetler arasında. Çok çok ağır bir suçlama değil mi? Tanrı'nın onlar üzerine yağdıracağı yargı. Ne kadar korkunç. 19 ile 25 ayetleri arasındaki kesimde Tanrı'nın kendi halkını nasıl yargıladığını göreceğiz. Rab bunu görünce onları reddetti diyor. Çünkü oğulları, kızları onu öfkelendirmişlerdi. Yüzümü onlardan çevirecek ve sonlarının ne olacağını göreceğim dedi. Çünkü onlar sapık bir kuşak ve güvenilmez çocuklardır. Yine ağır bir suçlama. Yasanın tekrarı 32, 19, 20. ayetler. Tanrı kendini bu insanlardan gizleyecektir diyor. Artık eskisi gibi kendini onlara göstermeyecektir. 26 ile 42 ayetleri arasındaki kesim ise Tanrı'nın kendi halkına karşı nasıl hasret duyduğunu, özlem duyduğunu dile getirir. Onları darmadağın etmeyi, insanlar arasından anılarını, hatıralarını silmeyi düşündüm. Ama düşmanın alay etmesinden çekindim öyle ki, düşman yanlış anlayıp da bütün bunları yapan Rab değil, başarı kazanan biziz demesin. Yasanın tekrarı 32, 26, 27 ayetler arası. Tanrı kendi halkını dünyanın dört köşesine dağıtmak amacındadır. Ama düşmanlarının alay edeceğinden çekindi. Ya da düşmanların alay etmesini istemedi. Düşmanların benim halkım ile alay etmelerini, ona bir zarar getirmesini istemiyorum şeklinde konuştu. Rabbin ince düşüncelerini bazen kutsal kitapta görebiliriz. Aynı zamanda görüyoruz ki bizleri terbiye ederken, bizleri düzenceye koyarken daha acı bir tecrübeden geçirebildiği halde bunu yapmıyor. Yapımızı bilir ve ne kadar dayanabileceğimizi de bilir. İşte bu da bize Tanrımızın ne kadar merhametli, sevecen olduğunu göstermiyor mu? Düşman yanlış anlayıp da bütün bunları yapan Rab değil, başarı kazanan biziz demesin. Onlar anlayışsız bir ulustur. Onlarda sezgi yoktur. Keşke bilge kişiler olsalardı, anlasalardı. Sonlarının ne olacağını düşünselerdi. Onların kayası kendilerini satmamış ve Rab onları ele vermemiş olsaydı, nasıl bir kişi 1000 kişiyi kovar, 2 kişi 10.000 kişiyi kaçırırdı? Çünkü bizim kayamız onların kayasına benzemez. Düşmanlarımız bu konuda yargıç olabilir diyor 28-31 ayetler arasında. Burada gerçekten çarpıcı bir resim var önümüzde. Tanrı kendi halkı için özlem duymaktadır. Onları kurtarmak ister. Onları fidye ile, kurtulmalık ile satın almak ister. Şimdi son mısraya geldik. İsrail sayesinde diğer uluslarda bereket alacaklardır. Ey uluslar! Onun halkını kutlayın. Çünkü o kullarının kanının öcünü alacak, düşmanlarından öç alacak, ülkesinin ve halkının günahını bağışlayacaktır. Yasanın tekrarı 32, ayet 43. Bu ayetlerle birlikte bu muhteşem ezgi, Musa'nın ezgisi son buluyor, sona eriyor. Musa'nın oğlu Hoşea ile birlikte gelip bu ezginin sözlerini halka okudu diyor 44. ayette. Burada söz edilen Nun oğlu Hoşea aslında Yeşu'dur. Musa sözlerini bitirince İsraillilere şöyle dedi 45. ayet. Bu son uyarıştır. Bugün size bildirdiğim bu uyarıcı sözlerin tümünü benimseyin. Bu yasanın tüm sözlerine dikkat etmeleri ve yerine getirmeleri için çocuklarınıza buyruk verin. Bunlar sizin için boş sözler değildir. Sizin yaşamınızdır. Şeria ırmağından geçerek mülk edineceğiz ülkede ömrünüz bu sözler sayesinde uzun olacaktır diyor. Yasanın tekrarı 32, 46, 47 ayetlerde. Yine bir tekrarlama var. Ülkede sürekli kalıp kalmayacakları onların itaat edip etmeyeceklerine bağlıydı. Rab aynı gün Musa'ya şöyle seslendi. Averim dağlık bölgesine, Eriye karşısında Moab ülkesindeki Nebo dağına çık. Mülk olarak İsraillilere vereceğim Kenan ülkesine bak. Ağabeyin Harun, Hor dağında ölüp atalarına kavuştuğu gibi sen de çıkacağın dağda ölüp atalarına kavuşacaksın. Çünkü ikiniz de Sina çölünde, Meriva Kadeş sularında İsraillerin önünde bana ihanet ettiniz. Kutsallığımı önemsemediniz. Bu nedenle ülkeyi ancak uzaktan göreceksiniz. Ama oraya, İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyeceksiniz. Yasanın tekrarı 32, 48, 52 ayetler arası. Ruhsal yasayı temsil eden, yasayı veren Musa, vaat edilen ülkeye giremeyecektir. Ne kadar hüzünlü değil mi? Yasacılık aslında her zaman bir engel oluşturur. Yasa günahları ancak gösterir ama günahları ortadan kaldıramaz, gideremez. Yasa günahtan kurtaramaz. Yasa Musa'yı vaat edilen topraklara götüremedi. Bizim durumumuzda da yasa bizleri Tanrı'nın huzuruna, bereket yerine getiremez. Bizler ancak Rab İsa Mesih sayesinde, Tanrı'nın inayeti sayesinde Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Sonsuz yaşama sahip oluyoruz.